Sayın dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine çok böyle ilginç, merak edilen, gerçekten adımıza layık enerji dolu bir konuyla gündeme geldik. Ben şöyle tanımladım, programın başında kendisine söyledim. Yeni nesil görünmez kahramanlar aslında kendileri. Bugünkü konumuz video montaj üzerine. Videoyu konuşacağız, video montajını konuşacağız. Video üzerine kurulu sosyal medyaları konuşacağız. Çok böyle geniş bir perspektiften bakacağız. Bunun yanında sadece konuşmayacağız. Lafı bir yere vardıracağız. Bu işe başlamak isteyenler, hiç şey olmayan, herhangi bir teknik bilgisi olmayan, eğitimi olmayan ama gerçekten gönlünden bu işe böyle başlamak isteyenlere tavsiyeler vereceğiz. Hangi kamera alınabilir ya da telefonla bu iş yapılır mı ya da hangi programlar kullanılabilir, bunlar için ne eğitimler almak gerekir, bu işin illa okulunu mu okumak gerekir gibi bir sürü sorumuz olacak. Bu soruların hepsini deneyimli bir misafirimiz bizlere cevaplandıracak. Bu hafta Emin Kılıçtaş bizlerle, yönetmen Emin Kılıçtaş. Hoş geldiniz. Sizi bir tanıyabilir miyiz?
Hoş bulduk Ömer'cim. Teşekkür ederim öncelikle davetin için. Yani o görünmez kahraman işi birazcık beklentiyi yükseltiyor. Öyle de diyebiliriz. Ya da o şekilde kullanmasak da biz aslında zanaatkar olarak kendimizi tanımlıyoruz. Yani biz yeni nesil aslında bir zanaatı icra eden çalışanlarız. Emin Kılıçtaş ben. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. 8 yıldır farklı alanlarıyla birlikte en nihayetinde video alanında çalışmış bir arkadaşım. Kurgu operatörlüğü yaptım bir dönem. Çeşitli reklam ajanslarında ve sinema sektöründeki prodüksiyon şirketlerinde. Daha sonra görüntü yönetmenliğiyle birlikte en son yönetmenlik yapma fırsatımız da oldu. Tabii ama daha yaş olarak da tam yönetmen oldum deme kıvamında değiliz. Şu an Uluslararası Genç Derneği bünyesinde Genç TV'nin prodüksiyon birimi sorumlusu olarak çalışma hayatıma devam etmekteyim. Aynı zamanda yine kişisel ilgi alanım olan kısa film ve belgesel alanında da içerikler üretmeye çalışıyorum. En son iki tane filmimiz, 8. Kare ve Ateş Sönerken filmi uluslararası birçok festivalde kabul buldu. Görüntülenme aldı ve birkaç film festivalinden de, özellikle İtalya'da Parma Film Festivali'nden ve Cannes'da gösterime girme gibi başarılar elde etti. Şu an Genç TV üzerine yoğunlaştık. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Eyvallah. Hoş Söyle geldin ben. Diyelim abi sana da.
Hoş bulduk tekrar.
Bu ödül için de ayrıca tebrik ederim. Onu da belirtmiş olayım.
Teşekkür ederim.
Programa başlamadan evvel bir hatırlatma yapalım. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından yazabilir. Programdan kesitleri orada bulabilirsiniz. Şimdi niyetim şu şekilde, programı iki kısma ayıralım diyorum. İlk kısımda ilk önce bir konuşalım. Bu iş için bir eğitim gerekir mi? Yani iletişim fakültesi mezunusunuz abi. Gerçekten iletişim fakültesi bitirmeseydiniz bu işi yapabilir miydiniz? Onu sorarak başlamak istiyorum.
Şöyle söyleyeyim o zaman. Yani biraz çarpıcı olacak. Yani okul bana bu işte zaman kaybettirdi diye düşünüyorum. Yani ilk etapta evet, okullu olmak işte belli bir noktada insanlarla tanışma açısından faydalı oluyor. Bir çevre kazanıyorsun. En azından sektörel bazda. Yani benim daha öncesinde lisede okurken ailemde ve çevremde bu mesleği yapan insan, ulaşabileceğim insan yoktu. Bu anlamda okul bana bu bir çevreyi kazandırdı. Ama onun dışında teknik ve pratik olarak bir okulun faydası var mı derseniz yok. Yani daha çok okulda teorik anlamda bir gelişim sağlıyoruz. Ama asıl mesleği ve hayatı bir şekilde pratik, bu işi yapabileceğiniz yerlerde öğreniyorsunuz. Yani ben buna hani piyasada denildiği şekliyle alaylı olmak diyorum. Yani hem alaylı hem okullu olmak bu işin mutlaka top noktası diyebilirim.
Peki bir sonraki sorumu sorayım. Şöyle, video prodüksiyon günümüzde çok yaygınlaştı dediniz ya, yeni nesil bir zanaat diye. Gerçekten herkesin böyle göz önünde olmak istediği bir alan olarak biliniyor. Oraya giriş yapmak istiyorlar. Orada bir şeyler yapmak istiyorlar. Özellikle sosyal medya araçları bunu biraz daha teşvik etti. Video konusunda hiçbir şey bilmeyen, böyle gerçekten herhangi bir bilgiye sahip olmayan ama hevesli olan kişiler için ilk adım ne olmalı abi?
Yani şöyle, aslında şuradan gireyim. Yani video konusunda hiçbir şey bilmeyen insan sayısı günümüzde gerçekten çok nadir dinlenebilecek seviyede. Çünkü yani bir günde 2017 verileriyle bahsetmek istiyorum. Web trafiğinin %74'ü online video ile bir şekilde dönüyor. Ve bu sayı tek bir ayda internete yüklenen video sayısı televizyonda bütün yayınlanan 30 yıldaki video sayısından daha fazla. Yani bu çok ciddi bir rakam. Yani hemen hemen bu işte gelişen dünya, küreselleşen dünya, işte sanayi devrimi, işte sanayi 5.0 falan konuştuğumuz yerde, 5G teknolojisinin bir şekilde bizi sardığı yerde, yani videoyla açıkçası buluşmamak, bir videoya görmemek çok mümkün değil yani. Bu artık çok eski işte bu kabileler dediğimiz yerlerde belki mümkün olabilir. Çünkü çok ciddi bir dezenformasyon var. Reklam kuşağının ciddi bir tehlikesi altındayız. Her yerde, otobüste, durakta, elde, telefonda ciddi bir reklam kampanyaları yürütülüyor. Yani bu da bizi mutlaka bunun içinde olmamızı sağlıyor.
Yani istemesek de bu işin içerisine doğuyoruz.
Bir şekilde doğuyoruz maalesef.
Peki bunu bir adım öteye götürebilmek için, yani mesela bir yere gidip dediğiniz gibi staj mı yapmak gerekiyor? Ya da işte eğitime çok aslında gerek yok dediniz. Bir
şöyle, yani aslında
çırak mı olmak
eğitime
gerekiyor?
Gerek yok değil. Mutlaka eğitimin kattığı şeyler var. Yani ben okulda ciddi kaliteli hocalarımdan en azından bu işin teorik ve sistematiğiyle alakalı ve felsefesiyle alakalı belli noktada şeyler aldığımı düşünüyorum yani. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Ama asıl mesleği öğrendiğim, o senin dediğin icra noktasında ya da bu işte artık bir özne olayım isteyen insanlar için olmazsa olmaz iş burada alaylı bir kişinin yanında bir staj mı diyeyim ya da işte bir çırak, usta çırak ilişkisine girme mi diyeyim, bu şekilde yürütülebilir. Yani bu iş kurslarla kesinlikle olmaz. Yani bunu, hani buna başlamak isteyen insanların olmazsa olmaz yapması gereken ilişki usta çırak ilişkisidir.
Peki bir insan ustasını nasıl bulabilir? Yani bugün yola çıkıp hadi ben usta bulmak istiyorum diyen bir kişi rahatlıkla usta bulabilir mi?
Ya şöyle, elbette yani İstanbul'da toplamda 274 tane ajans var. İşte sadece bu saydıklarım hani reklam ve prodüksiyon anlamında hizmet verenler. Onun dışında birçok kurum ve kuruluş var. Yani bu çok ciddi bir rakam. Yani İstanbul'da yaşayan insanlar için aslında böyle bir şey söz konusu değil. Her yer ajans. Her ilçede birkaç tane ajans var. Özellikle bazı ilçelerde çok daha fazla var. Ama Anadolu gibi Türkiye'nin farklı coğrafyalarında da çok ciddi bir bu anlamda çalışmalar var. Hemen hemen her ilde, her ilçede bu anlamda küçüklü, büyüklü, irili ufaklı yerler var. Yani ustasını bulmak isteyen insanlar ilk etapta belki bu şirketlerin, işte bu ajansların, prodüksiyon şirketlerinin kapısını çalmak suretiyle bir şekilde o usta çırak ilişkisine edinebilir. Bunun dışında bir de sosyal mecraları iyi kullanıyorsa oradan ulaşmak suretiyle de yine bir ustasını bulabilir diye düşünüyorum.
Eyvallah. Sende nasıl oldu abi olay? Biraz daha senin kişisel hikayeni de aslında dinleyebiliriz. Ona
şöyle,
kulak verebiliriz.
Yani ben aslında...
Belki çünkü şundan dolayı genelde insanlar bir rol model almak isterler kendine. Bir yerden esinlenmek isterler. Yani bunları konuşuyoruz ama senin anlatacağın hayat hikayen biraz daha somutlaştıracaktık eminim.
Ya aslında şöyle. Yani ben çocukluktan itibaren böyle hayalperest ve gezmeyi seven, işte anı ölümsüzleştirmenin o bir şekilde tadına varan bir insanım. Öyle yetiştim. Babam bu konularda çok meraklıydı. Yani bizim evde Sovyetlerden kalan Zenit bir fotoğraf makinesi ve Panasonic bir video kamera vardı. Ben çocuklukta onlarla büyüdüm. Ya bunun bana mutlaka avantajı oldu. Yani o aşina olmam, bir şekilde o kamerayı ve fotoğraf makinesini kullanmam beni aslında buraya hazırladı. Ama bendeki hikaye şöyle başladı. Üniversite tercih zamanında gençten kaldığım yurda gelmişlerdi, Genç Dergisi'nden. Orada bu işlerle uğraşan bir abi birazcık hayatından bahsetti ve beni çok etkiledi. Yine ailemde bir Mehmet abi diye bir abi vardı. O da 250 dolara bütün Asya'yı gezdi. Yani çok ufak bir rakama, o zamanın tabii doların rakamları daha düşüktü. Ve bütün Asya'yı gezmesi beni çok etkilemişti. Orada fotoğraflar çekmişti. Açıkçası beni heyecanlandıran bir durumdu. Ben de üniversite tercihimi iletişim fakültesinden yana yaptım. Daha sonra iletişim fakültesinde bir fotoğrafçı hocam vardı, Cengiz Hoca diye. Cengiz Hoca bizi aynı zamanda okuldaki hocalığının dışında dışarıda da piyasada da çok ciddi popüler bir adamdı. Fotoğrafçılık yapıyordu. Onun yanında asistan olarak başladık. Yani zaten o ilişki bir şekilde onun arkadaşları, çevresi ve biz farklı noktalara doğru yöneldik. Sonra bir prodüksiyon şirketinde işte işe başladım. Bir stüdyo eğitimi aldım ve bu şekilde bugüne kadar geldik.
Eyvallah. Bir de tavsiyeler isteyeceğiz abi. Şimdi başlangıç için şunu sormak istiyorum. İlla bir kamera satın almak gerekiyor mu? Yani bir video çekmek için ya da fotoğraf çekmek için illa bir kamera almamız gerekir mi? Yoksa bunu kiralamak mı mantıklı olur? Bu işe gerçekten adım atmak isteyenler için. Yoksa telefon mu kullanmak daha iyi olur? Telefon yeterli olur mu? Onu merak ediyoruz.
Ya ben onu şöyle tanımlıyorum. Yani birazcık daha aslında pratik bir örnek vermek istiyorum. Yani arabaya sahip olmak araba kullanmayı getirmiyor sana yani. Sadece o arabaya sahip olmakla iş bitmiyor. Onu ben şöyle değerlendiriyorum. Yani ehliyet almak lazım önce. Ya bu ehliyeti alabilmek için illa bir arabaya sahip olman da gerekmiyor. Yani öncesinde elindeki hangi imkan olursa, gerek eşin dostundan, gerek elindeki telefonla bu işe ilgi duyduğunu, bu işe bir şekilde seni motive edecek düşüncelerini bir şekilde hayata geçirmen lazım. Yani şöyle yapıyorlar genelde, senin demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ya ben bu işe karşı ilgiliyim, işte Instagram'da, YouTube'da videolar gördüm, fotoğraflar gördüm, çok hoşuma gidiyor. Çekmek de benim hoşuma gider diye düşünüyorum diyor. Çok ciddi bir parayı kameraya yatırıyorlar. Ama sonrasında yani bu tamam arabaya sahipsin ama o ehliyetin yok. Yani bir şekilde onu kullanmayı bilmiyorsun. Sonrasında bir hayal kırıklığı oluyor. Hem ekonomik anlamda hem de bir şekilde hayal kırıklığı anlamında bir geri dönüşü oluyor bunun. Ben buna karşıyım. Yani bence ilk etapta ilgi duydukları alan fotoğrafsa fotoğraf, videoysa video, bununla ilgili hem teorik hem de pratik anlamda en minimum imkanlarla yapabileceklerini gözden geçirmelerini düşünüyorum.
Bir de şunu isteyeceğiz abi. Sadece çekmek yetmiyor. Biraz bunun üzerinde oynamalar, şekillendirmeler, işte edit yapmak gerekiyor. Biraz da düşünürsek, paylaşıma hazır duruma gelmesini düşünürsek. Bunun için program tavsiyesi isteyeceğiz sizden. Yani hangi programları ilk etapta kullanmak kolay olur? Ve bunu öğrenmek için neler yapmak gerekir? Onu merak ediyoruz.
Şimdi şöyle, yani edit programları özellikle fotoğraf ve video alanında, hatta daha çok video alanından bahsedeceğim. Birkaç tane popüler şu an piyasada kullanılan edit programı var. Bunların tabii profesyonelleştikçe işin içeriği de karmaşıklaşıyor. Yani şu an mesela benim kullandığım iki tane iyi düzeyde program var. Bir tanesi Final Cut. Apple bünyesinde yer alan Final Cut programı. Diğeri de Adobe bünyesinde yer alan Premiere adlı program. Bu ikisiyle temel video editlerimin hepsini yapabiliyorum. Yani bu ikisini öneririm. Tabii bunun dışında işin daha böyle kreatif ve işte sanatsal yönünü ortaya çıkartmak adına ya da daha teknolojik alanını daha derinlemesine girmek adına da Adobe After Effects, işte DaVinci gibi programlar var. Bunların hepsi bu iş icra eden insanlar için gerekli programlar. Ya yani tabii dediğin gibi, başta söylediğin gibi, ya yani bu iş iki ana kısımdan oluşuyor. Bir tanesi videoyu çekmek, ikincisi de bunu hazır hale getirmek. Yani bu iki süreçten oluşan bir durum ve çektikten sonra sadece ham görüntü seni tatmin etmeyebilir. O yüzden bunu edit yapmak gerekebilir. Özellikle ben Final Cut'ı öneriyorum. Çünkü daha pratik, daha kullanışlı bir dili var. Daha hızlı öğrenebilirsiniz. Ve internette onunla ilgili çok fazla eğitim videosu var. O anlamda da faydalı olabilir. Premiere bir nebze olsun daha karışık. Yani Adobe dilini bilenler için, daha önce Photoshop gibi programları kullananlar için elbette daha kolay gelecektir ama bu anlamda ben Final Cut'ı daha fazla öneriyorum Ömer.
Eyvallah abi, teşekkür ederiz. Kamerayı hallettik. Edit programını hallettik.
Yok, şimdi kamerayı aslında halletmedik yani.
Yani şöyle ki dedin ki şeye gerek yok ya, illa hemen gidip araba alma, bir kullanmayı öğren ilk önce.
Ama şöyle, alırken de yani tamam ben ne olursa olsun alacağım diyen insanlar için de birkaç şey söylemek istiyorum.
Ha tabii, onun için buyurun.
Şöyle, öncelikle şu anki teknolojinin ilerlediği noktada telefon kameraları çok ciddi bir ivme kazandı. Özellikle Huawei gibi, Samsung gibi, Apple gibi markaların telefon kameraları çok ciddi bir kalite içeriyor şu an. Yani Huawei'nin kullandığı lensler Leica lensler. Leica lensler normal piyasada çok ciddi rakamlar vererek alabileceğiniz lensler. Fotoğraf makinesi bazında düşünürsek. Ya da yani şöyle, yani 15 bin 20 bin dolarlık kameralardan bahsediyorum. Yani Ara Güler gibi büyük ustaların kullandığı kameralardan bahsediyorum. Bir şekilde bunu Huawei telefona entegre etti. Yani keza Apple çok ciddi bir kalite içeriyor. Samsung öyle, yine bilmediğimiz, şu an ismini söyleyemeyeceğim bir sürü marka var. Telefon kameraları bence şu an için ilk etapta, başlangıç açısından çok yeterli. Onun dışında bir de birkaç tane aynasız fotoğraf makinesi ve video kamera önerisi yapacağım. Özellikle daha önce DSLR makineler popülerdi. Canon ve Nikon'un başını çektiği bir aslında ana akım vardı. Daha sonra aynasız makinelerle birlikte Sony çok ciddi bir atak yaptı. Yani hatta biz ölür diye düşündüğümüz Sony şu an en top noktalarda yer alıyor. Sony'nin bu anlamda hem iyi bir fotoğraf çeken hem de iyi bir video çeken kameraları var. Fiyatları da eski DSLR mantığının daha biraz altında. Yani bir nebze olsun daha uygun. Panasonic, Fujifilm gibi şirketler de çok güzel kameralar ürettiler. Yine Canon ve Nikon'un da bu piyasada bir şekilde ciddi hala şey duruyor. Çünkü eskiden gelen büyük bir lens deneyimleri, işte avantajları var özellikle Canon'un. Ama önerim bir Sony DSLR değil ama aynasız makineyi almaları önemli diye düşünüyorum.
Eyvallah abi. O zaman şu an hallettik diye düşünüyorum.
Evet, şu an hallettik.
Tamam, o zaman sorumu sorabilirim. Kameramız tamam, edit düzenleme programımız tamam. Da ne çekeceğiz biz?
Şimdi asıl soruyu sordun. Evet, yani
bir zemin hazırlayalım sonra esas soruyu sorayım istedim. Tamam, yani bunları yaptık ama ne çekeceğiz?
Şimdi şöyle Ömer, aslında bu sorunun cevabını ben de bilsem şu an çok farklı bir noktada olurdum. Yani asıl soru bu. Yani şey gibi düşünüyorum, yani bir yol olmadan, hani yine araba örneğiyle gideceğim. İstediğin kadar arabaya ve ehliyete sahip ol. Yani karşında bir hedefin ya da işte hayal ettiğin bir şey, bir yol olmadan bu işe ulaşmak gerçekten çok zor. Yani herhalde şu an çok ciddi bir bilgi kirliliği ve içerik fazlalığı olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle video alanında. O daha demin bahsettiğim rakamlar işte. Yani şu an bir ayda yüklenen video sayısı 30 yılda televizyonda izlediğimiz video sayısından daha fazla. Yani milyarlarca dakikamızı biz burada harcıyoruz.
Muazzam rakamlar ya.
Çok ciddi rakamlar. Hatta yani bunlarla ilgili ciddi araştırmalar var. Geçen gün Melbourne Üniversitesi'nden Mehmet Dinç abimiz var. Onunla bir online oyun hakkında bir görüş aldık ondan. O en son şunu söyledi bize. Şu an Türkiye'de ve dünyada artık bir hastalık olarak nitelendirilmesi konuşuyor BM tarafından. Çünkü çok ciddi bir içerik. İnsanlar buna karşı çok fazla zaman ayırıyor. Ve bu belli bir noktadan sonra bizi çok farklı bir noktaya getirecek. Yani şu an düşünen, yaşayan, işte nefes alan, koşan insanların sayısı çok ciddi şekilde azalacak. Tamamen bir kafese sıkışmış ve oradan içeriklerle beslenen bir insan haline dönüşeceğimizi düşünüyorum. Bence ne çekeceğimiz sorusuna gelirsek, sizin için değerli olan, milli manevi değerlerinize uygun olan kaliteli her şeyi çekebiliriz. Yani dünyaya söylemek istediğiniz ne varsa bunu videolaştırabiliriz. Bunu fotoğraflaştırabiliriz. Çünkü biz birazcık aslında temelde yanlış yapıyoruz. Bir şey yapacağımız zaman insanlar ne düşünür, neyi daha fazla beğenir algısı ve işte düşüncesi yüzünden ne yapmak istediğimizi kaybediyoruz. Yani insanların neyi seveceği değil, senin neyi iyi yapacağını konuşursak bugün aslında o ne yapmamız gereken sorunun da cevabını vermiş oluruz. Sen neyi iyi yapıyorsun? Sen insanlığa işte değerlerine ne katabilirsin ya da değerlerini nasıl anlatabilirsin düşünürsek bence orada bu soruyu sormak ne yapacağımız konusunda bize daha faydalı olur diye düşünüyorum.
Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok iyi açıkladın abi. Yani bendeki taşlar net şekilde oturdu. Bahsettiğiniz, ilk başlarda verdiğiniz o istatistiki rakamlardan yola çıkarsak aslında şunu anlıyoruz. Önceden insanlar televizyon izliyorlardı, evet. Ama işten çıkıp eve gelip evde yemeklerini yedikten sonra bunu izleyebiliyorlardı. Yanlarına götüremiyorlardı televizyonu. Ama şu an telefonların böyle cebimize sığacak hale gelmesi bunu biraz daha teşvik ettirdi. Yani sabah işe giderken iş arasında böyle fırsat buldukça, boş kaldıkça, işten eve dönerken, işte yemek yerken, biriyle muhabbet ederken, ki bu en büyük şikayetimizdir son zamanlardaki. Sürekli elimizde telefonlar var. Ve biz şey yapıyoruz, videolar izliyoruz, sosyal medyaya takılıyoruz, artık yazı da okumuyoruz. Böyle hız çağında, dijital bir çağda yaşadığımız için video şu an ana gövdeyi oluşturuyor aslında sosyal medya içerisinde. Esas sorum şu olacak abi, insanlar video izlediği için mi bu sosyal medya mecraları ortaya çıktı, videolar yaygınlaştı? Yoksa bunlar çıktı diye mi insanlar video izlemeye başladılar?
Yani şunu, bu durumu şöyle değerlendiriyorum ben. Bunun sadece bir tane sebebi yok. İki sebebi var. Bir tanesi, bence insanlar, ilk etapta şunu söyleyebiliriz. İnsanlar buna ihtiyaç duyduğu için bence bu teknoloji gelişti. Yani bugüne kadar bütün teknolojik gelişmelere tarih boyunca baktığımızda ilk önce bir ihtiyaç var. Yani insanlar deniz üzerinde hareket etmesi gerektiği için gemiler yapıldı. Ya da belli bir yere daha hızlı ulaşması için uçaklar yapıldı. Yani teknoloji gelişiyorsa mutlaka insanların buna ihtiyacı olduğu için geliştiğini düşünüyorum. Yani o yüzden bugünkü gelişen işte teknoloji, telefonlar, tabletler, bilgisayarlar gibi ürünleri aslında insanların ihtiyacına binaen geliştiğini düşünüyorum. Haliyle son işte bu özellikle video alanındaki gelişmeyi de ben buna bağlıyorum. Yani insanlar buna ihtiyaç duyuyor, bunu istiyorlar. Bu yüzden bu kadar içerik üretiliyor. Bu kadar işte teknoloji gelişiyor bu içeriğin yayınlanması için. Bu şekilde değerlendiriyorum. Ama ikincisi, bence atladığımız bir nokta, İnsanların bu ihtiyacını da oluşturan bir yapı var. Nasıl yani? 1960'larda televizyonun ilk daha böyle esamesinin işte bir şekilde toplum içinde yaygınlaştığı dönemde Amerika'da radyo dinleniyor o dönemler. Radyo popüler. İşte başkanlar radyolardan halka sesleniyor. Reklamlar radyolar üzerinden yapılıyor. Diyorlar ki radyonun etkileyiciliği belli bir nebzede tüketim bazlı düşündüğümüzde çok fazla değil. Yani satın alma paritesi çok güçlü değil. Bunu insanların daha iyi hissedebilmesi için. Yani biz bir reklam yapıyorsak, bir ürünü satmak istiyorsak ya da bir şeyi insanlara empoze etmek istiyorsak bu sesle olmuyor tek başına. Çünkü insan iki duyguyu aynı anda hissettiğinde bu duygusu harekete geçiyor diye düşünüyorlar. Bir tanesi görme duygusu, ikincisi işitsel duygu. Haliyle bu televizyonun bir şekilde hayatımıza girmesiyle birlikte ve o dönemki televizyona yapılan reklam çalışmalarının aldığı işte çalışmalarından aldıkları sonuçlarla birlikte burada çok ciddi bir şey yakalıyorlar. Ve bunu devam ettirebilmek adına da 1960'lardan 50'lerden bu yana bu her gün üzerine binlerce kat koyarak gelişti. Yani bugün artık çok ciddi bir noktadayız. Her yerde reklamlar, televizyon reklamları, işte siyasiler, bir şekilde hayatımıza dokunan herkes, hayatımızın içinde anlamlı olan herkesi hem görüyoruz hem işitsel olarak da duyuyoruz. Yani bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi insanların ihtiyacı, ikincisi de bir şekilde egemen güçlerin ihtiyaçları üretecek insanlardaki o hissiyatı oluşturması.
Peki böyle bir hissiyat oluştu bizde. Yani genel olarak bunu,
evet, artık
bunu
hepimiz, bu kaçınılmaz.
Yani bu kaçınılmaz, bunu görüyoruz. Buna karşı durmak mümkün mü? Yani bu popüler olanın eziciliğine karşı durabilmek mümkün mü?
Açıkçası ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Böyle bir duruşun da gerekli olmadığını düşünüyorum. Yani gemi var artık, değil mi? Gemiyi kullanıyoruz yani. Hani su üzerinde yürümeyi hayal etmenin şu an için evet bir anlamı var ama gemiyi kullanma gibi bir şeyimiz de var. Yani artık o teknoloji üretilmiş. Yani hayatımızı kolaylaştıran bir şekilde bilgiyi, İşte deneyimleri kazanabileceğimiz bir alan olarak görürsek bu alanları aslında bunun faydasını alırız. Yani şöyle düşünüyorum ben. Ya daha öncesinde işte Amerika'da bir profesörü dinleme şansım yoktu. Ama artık bir videoyla, işte TEDx konuşmalarıyla o adamın hayatını, hayat anılarını hem sesiyle hem görüntüsüyle sanki oraya gitmiş gibi alabiliyorum. Yani benim için çok ciddi bir deneyim. Ya yani bugünün hani bu duruşu sergilemenin bize kaybettireceğini düşünüyorum. O yüzden bu önemli olduğunu düşünüyorum bunu.
Abi Genç TV'nin koordinatörlüğünü yapıyorsunuz aynı zamanda. İçerikler üretiyorsunuz orada. Çekimler yapıyorsunuz. Çekimlerin editini yapıyorsunuz. Tüm bunları yani şöyle tanımlayacağım. Aslında planlama aşamasında varsınız. Çekim aşamasında varsınız. Bu edit aşamasında varsınız. Ve yayınlandıktan sonra gelen tepkiler aşamasında varsınız. Bütün aşamaları görüyorsunuz. Burada gördüklerinizden yola çıkarak siz İnsanların istedikleri şeyi mi çekiyorsunuz orada ya da insanlar tam olarak ne istiyorlar?
Ya aslında şöyle, ben biraz aslında kuruluş hikayesinden bahsetmek istiyorum. Daha önce Genç TV'ye gelmeden önce ben bir prodüksiyon şirketinde çalışıyordum. Bayağı popüler, ünlü bir prodüksiyon şirketi. Dünyaya bir şekilde içerikler üreten, Cannes'da, Oscar'da yer alan bir prodüksiyon şirketi. Uluslararası işleri yapıyor. Orada reklam alanında ve işte filmlerin prodüksiyon alanında çalışıyordum. Ama bu sosyal trendlerin yükselmesiyle birlikte artık reklamcılık televizyondan sosyal medyaya doğru kaydı. Yani orada o dönemlerin YouTube'un yasaklı olduğundan ötürü biz o ivmeyi biraz daha geç yakaladık. 2010'lar, 2012'ler. Ama burada bir ciddi kayış olduğunu bütün dünyada bir şekilde takip eden insanlar görüyordu. O dönemden beri benim hep aklımda olan, hayal ettiğim bir projeydi. Ama YouTube, evet işte YouTube bir sürü onun gibi muadili siteler bir şekilde hayatımızda yer etmeye başladı. Bunlarda bunlara içerik üreten bir sürü kullanıcılar da olmaya başladı. Ama bu içeriklerin çerçevesi çok sıkıntılı bir çerçeveydi. Benim kendi kişisel görüşüm. Yani tamamen güldürü odaklı, işte tüketim odaklı, anlamsız bir çerçevede videolar olmaya başladılar. Bu da ben de aslında eksikliğini hissettiğim bir şeyi ortaya çıkarttı. Ama tabii bunun için, bunu yapabilmek için de bir imkan oluşturulması gerekiyor. Yani bu benim sadece tek başıma yola çıkabileceğim bir alan değildi. Sonuçta hayatımı idame ettirme gereği duyuyordum. Tam bu sırada Süleyman Ragıp Yazıcılar abi de bir telefon aldım. O dönemde tabii benim için aslında tabii bundan önce bahsetmediğim bir yıllık bir Asya seyahatim olmuştu. Orada da belli temel teknik ve kültürel anlamda bir şekilde dünyanın farklı noktalarındaki işte gelişmeler noktasında bilgi sahibiydim. Böyle bir kafasında alternatif bir YouTube kanalı fikri olduğunu söyledi. Tabii bu beni ilk etapta çok heyecanlandırdı. Çünkü zaten benim hissiyatımın, bir şekilde düşüncemin olduğu bir alandı. Ve bununla ilgili bir nasıl bir çalışma yaparız diye başladık. Ben de tamam abi dedim, yani ben bu göreve talibim, bunu yaparız. İlk etapta başladık. Genç TV'nin önceden olan bir kanaldı ama çok aktif kullanılmıyordu. Yani bu anlamda evet içerikler üretilmişti ama daha çok reklam, dergi ve işte kurumun bir şekilde reklamının yapıldığı bir alandı. Daha sonra benimle birlikte aslında bir hikaye anlatıcılığına başladık biz Genç TV'de. Yani değerli, milli, manevi bir şekilde kültürel anlamda yer etmiş hayatın içinden insanların hayat hikayelerini anlatarak başladık bu duruma. Asıl hedef kitlemiz olan gençler iken, asıl hedef kitlemiz asıl gençler olması durumundayken ama daha sonra bu değişti. Yani biz organik olarak büyüyen bir kanal olduk ve bir anda her yaş kitlesine hitap etmeye başladık. Haliyle şu an geldiğimiz noktada 13.500 aboneye ulaştık. Yani çok kısa bir sürede. İşte 1 milyonun üzerinde, 1,5 milyona yakın bir izleyiciye ulaştık. Ama videolarımız küçük bir kanal olduğumuzdan ötürü paylaşılıyor. Başka farklı kanallarda paylaşılıyor ve bazı videolarımızın 7-8 milyonun üzerinde hiti var. Bu anlamda aslında çok kısa bir sürede ciddi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Genç TV'nin yapmak istediği şey şu Ömer'cim. Tamamen bir karmaşanın ortasında insanlara yerinde duran, savrulmayan bir alternatif üretmek. Yani belli değerleri olan, belli bir anlatış biçimi olan ve hem geçmişi hem geleceği bir şekilde içeriğinde bulunduran bir alternatif üretmek. Yani bizim buradaki çalışma alanımız ve hayalimiz bu noktada.
Peki aldığınız dönüşleri göz önünde bulundursak bu alternatifi oluşturabildiniz mi sence?
Yani direkt oluşturduk diyemem. Yani bu bir süreç. Bir anda şunu yaptık, başardık gibi bir izlenime giremeyiz. Ama ciddi bir şey var. Takdir ve beğenilme oranımız var. İnsanlar bize ulaşıyorlar. Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın birçok ülkesinde de artık sıkı takipçilerimiz oluşmaya başladı. İzleyicilerimizin %82'si Türkiye toprakları içerisinde yaşayan insanlar. Yine %8 gibi bir Almanya, Azerbaycan, Fransa, Hollanda, işte farklı birçok ülkeden de bizim takipçilerimiz var. Şu an için İngilizce ve diğer farklı dillerde hizmet veremiyoruz. Ama ileriki hedefimiz bu. Bu bizim bir nebze de olsun bir segment olarak bir üst noktaya taşıyacağını düşünüyorum.
Yani o zaman şunu anlayabilir miyiz abi? Tamam, böyle güldürü, boş zaman geçirme temelli olan YouTube projelerinden, kanallarından insanlar sıkılmışlar. Yani böyle aslında dediğin gibi bir alternatif kanal arıyorlar ve bunu izlemek istiyorlar. Bunu anlayabilir miyiz buradan?
Elbette. Yani aslında bizim amacımız şuydu. Biz didaktik ya da dediğin gibi işte insanları sadece güldürmek amacıyla ya da oradan bir şekilde alaycı, böyle mala yani, hani böyle boş içerikler üretmeyi hiç düşünmedik. Yani biz hite değil, öze bakıyoruz. Yani o sadece hit bizim amacımız değil. Elbette hit insanı mutlu ediyor. Belli bir noktada izlenme, insanların seni takdiri, işte yaptığın içeriği beklemesi güzel bir şey. Ama bizim asıl amacımız, yani bir kişi de olsa, 10 kişi de olsa, 100 kişi de olsa gerçekten biz o insanlara bir şey verebiliyor muyuz? O insanların hayatında bir şey değiştirebiliyor muyuz? Ya asıl nokta o bizim için. Haliyle verebildiğimizi düşünüyoruz ki bu oranda bir büyüme ivmesi yakaladığımızı düşünüyorum. Bu tabii belli bir noktadan sonra katlanarak artacağını da düşünüyorum. Yani bizim Genç TV olarak 2019 hedefimiz 100 binin üzerinde bir abone sayısı. Ama belki bu hedeflediğimiz noktayı belki bir videoyla zaten geçebiliriz. Öyle bir avantajımız da var.
Eyvallah. Şimdi bu güzel muhabbeti yaptık. İşte YouTube'da böyle dediğiniz gibi alternatif oluşturma imkanımız da var. Ama bazı mecralar var ki orada alternatif oluşturmak çok mümkün değil. Hele son zamanlarda böyle bir çıkış yakalayan özellikle bu Genç Dergisi'nin bu sayısında da işlenecek konu TikTok gibi şeyler var mesela. Video paylaşım araçları var. Bu konuda ne düşünüyoruz? Yani böyle TikTok gibi uygulamalar neden bir anda fırlıyorlar? İnsanlar bunu böyle bulunmaz bir şeymiş gibi, Hint kumaşıymış gibi aralarında yaygınlaştırıyorlar. Bunun sebebi ne abi? Onu merak ediyorum.
Şimdi şöyle, aslında bu bir marketing çalışması. Yani bunun bu kadar hızlı büyümesi, bir anda insanların onun içine dahil olması. Yani bu aslında bizim organik büyüyen bir şey olmadığını düşünüyorum. Tamamen ciddi bir marketing, ciddi bir PR çalışması olduğunu düşünüyorum. Ama buna sebep olan nedenlerden bir tanesi de özellikle genç kuşağın 24, 23, 6 yaş, belki de 10 yaşına kadar o aralıkta yaşayan insanların hayatlarında hedef ve bir ideal anlamında çok bir şey tasavvurları yok yani. Yani ne yapmak istediklerini açıkçası bilmiyorlar ve anlık bütün rüzgarlardan etkileniyorlar. Yani ayağı yere sağlam basan insan küçük bir rüzgarda sallanmaz. Ya ben onları bir rüzgar olarak düşünüyorum. TikTok gibi birçok uygulama geldi geçti. Snapchat'ler, işte daha öncesinde yine buna benzer birçok uygulamalardı. İşte Vine'lar, Periscope'lar bir rüzgar gibi geçip gidiyor. Eğer senin ayağın yere sağlam basıyorsa orada biraz daha durabiliyorsun. Ya TikTok gerçekten maalesef benim de böyle çok içinde dahil olmadığım ama üretilen içeriklere baktığımda üzüldüğüm bir alan.
Hayretle izliyoruz.
Evet, hayretle izliyoruz. Yani inanın bundan 10-15 yıl önce insanlara para verseniz yapmayacağı hareketleri, belki size karşı koyacakları, tepki gösterecekleri, sizinle dövüşeceği hareketleri hiçbir şey yapmadan kendileri yapıyorlar. Gerçekten yani çok üzücü. Tamamen hani boş bir içerik demiyorum. İnsanlığın temel o hassasiyetleri, temel değerlerinin hiçe sayıldığı bir alan. Ama bu var. Yani hani biz bu şekilde değerlendiriyoruz ama bu böyle de bir gerçek var. Yani bizim özellikle içerik üreticileri her alanda, yani bu hangi rüzgar olursa olsun her alanda kaliteli içerikler üretmemiz gerekiyor. Yani gerçekleri görmezden gelmek, onları aşağılamak bir şey kazandırmıyor bize. Ya yani bu uygulama yüz binlerce insana, bir milyonlarca insana ulaşıyor mu? İşte burada da bizim bir alternatif üretmemiz gerekiyor. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani sadece işte kötümsemek, onları aşağılamak, belli bir şekilde orada içerik üreten, orada hayatına bir anlam kattığını düşünen insanları da, ya o insanları kazanmamız gerektiğini düşünüyorum Ömer en aslında.
Bu rüzgarlara karşı ayağımızı yere sağlam basmak dedik ya. Şimdi bunu dijital dünya için nasıl yapabiliriz? Yani normal dünyada belki bunu başarabiliyoruz ama dijital dünyada biraz daha farklı, biraz daha hızlı oluyor. Yani farkına varamadan bir anda geliyor, hayatımıza giriyor, kuşatıyor. Sonra bir anda da çekip gidiyor. Yani bunu biz anlayana kadar böyle bir anda işte dediğim gibi rüzgar bizi çarpmış oluyor aslında. Ayağımızı nasıl sağlam yere basalım?
Şimdi orada şu ayrımı yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani dijital dünya ve gerçek dünya. Artık öyle bir kavram ya da öyle bir nitelendirme çok gerçekçi değil. Artık dijital dediğimiz dünya da bizim gerçek hayatımızın içinde yer alan bir bölüm. Şimdi böyle düşünürsek bir örnek vermek istiyorum. Vapurda seyahat ediyorsunuz. Bir adam geldi yanınıza oturdu. Onunla kişisel alanınızla ilgili ne kadar şey paylaşırsınız? Bir dikkat edersiniz değil mi? Hani evet, isminizi söylersiniz ama yani o adama işte fotoğraflarını gösterir misin? İşte ailenin, eşinin fotoğraflarını gösterir misin? O adama işte normalde çok böyle kahkaha attığın işte ya da anlatılmaması gereken hikayelerini anlatır mısın? Anlatmazsın. Ya daha bir sınır çizersin yani o ilk tanıştığını aşamada. Bunları anlatabilmen için hayatında belki yıllarının geçirmesi lazım. Yani 5-6 yıl o adamla bir şekilde ilişkin olması gerekiyor ki bu özel, senin için özel alan olan bilgileri paylaşman için. Ben buradaki temel yanlışın orada yapıldığını düşünüyorum. Yani oradaki dijital dünya dediğimiz, sosyal alan dediğimiz alan aslında bizim zaten hayatımızın içinde. Ya orada da gerçek hayatımızda nasıl davranıyorsak o şekilde davranmamız gerekiyor.
Bu işin sırrı bu mu?
Bu işin sırrı bu. Yani onu kendi hayatımıza entegre etmenin ve çerçevesini de kişisel, gerçek hayatta durduğumuz kişisel duruşun şekliyle yapmamızın bu işin çözümü olduğunu düşünüyorum.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Benim
çok
için
ederim
yani hocam. Kendi adıma düşünüyorum. Çok böyle keyifli, gerçekten de bilgilendirici bir program oldu. Ağzınıza sağlık abi.
Teşekkür ederim Ömer.
Son programı kapatmadan önce şunu merak ediyoruz. Şimdi ben de aslında Genç TV'nin bir parçasıyım ama böyle parçası değilmişim gibi size soracağım abi. Siz de hiç izlememiş, Genç TV'yi daha önce keşfetmemiş kişiler için bizimle bunu paylaşırsanız çok memnun oluruz. Şimdi Genç TV'nin içeriğinde neler var? Yani orada çektiğiniz programlardan, işte videolardan böyle kısaca bize bahsedebilir misiniz?
Şöyle, Genç TV sadece açıkçası ismine mütevellit gençlere yönelik içerik üreten bir kanal değil öncelikle. Dediğim gibi 7'den 70'e kendini genç hisseden herkesin izleyebileceği, içinde farklı programlar olan bir alan. Genç TV'de toplamda şu an 8-9 tane oynatma listemiz var. Yani biz buna kanal diyoruz aslında. Bir kanalın içinde nasıl programlar olursa bir televizyon kanalının içinde. Bizim kanalımızın içinde de 8-9 tane programımız var. Bu programlar farklı içerikte. Aslında aynı hikayeyi anlatan ama farklı programlar olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi Hatırası Aziz İnsanlar. Türkiye'de gerçekten özellikle dünyada şu an bazı şeyleri unutuyoruz. Yani özellikle geçmiş ve hani gelecek arasındaki o bağlantıyı en iyi sağlayacak insanların biz büyüklerimiz olduğunu düşünüyoruz. Yani hayatında bir anlam olan, değer katan büyüklerimiz. Biz hatırasızlı insanlarda önemli gördüğümüz, düşüncesine, hayat tecrübesine inandığımız insanların hayat görüşlerini alıyoruz. Özellikle gençlikle ilgili olan hatıralarını dinliyoruz. Onun dışında sevgili Mehmet Lütfü Arslan abimiz ve Salih Yüzgenç arkadaşımızın yaptığı gençlik gündemiyle alakalı sorunları konuşuldu. Cevaplı Sarılar programımız var. Yine sokak röportajlarının içerdiği Genç Mikrofon, işte hayatın her alanında ustalarımızın serüvenini dinlediğimiz Ustaların Serüveni, Genç İşi Meraklar, Dikkate Değer, Ezgi ve Şiir Klipleri, ulusal ve uluslararası projelerimizin anlatıldığı programlar ve diğer projelerin yer aldığı alanların olduğu programlar var. Ve buna daha da fazla içerik eklemek istiyoruz. Özellikle gençliğe yönelik içerikler eklemek istiyoruz. Bizi takipte kalın diyorum. Abone olun. Sizlerin desteğiyle biz daha da büyüyeceğiz.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz abi. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bizlere eşlik ettiniz. Teşekkür eder. Hayırlı akşamlar dileriz.